Ayrım 49, sayfa 464. Adın ne senin, dedi eti. Uğur Murat diye cevap verdi. 14 yıldır dünyada yaşamasına rağmen anlamsızlıkları içinde dışlanmaya alışmış ama yine de anlamlandırmak için çabalayan bir inatla. Uğur'la aynı fikirde olanlar kimler, dedi eti ciddiyle. Kimse el kaldırmadı. Ama sonuna iki kız çocuğu hafifçe kaldırdılar parmaklarını. Çoğunluğa karşı olmanın ezikliğine rağmen eti baktı koca sınıfa ve haykırmak istedi. Çoğunluğa karşı olmak zorunda kalanların omuzlarında yükseldi insanlık diye. Ama sadece üç çocuk farkındaydı etraflarında ne olduğunun. Sustu eti. Diğerleri sistemin içinde yerlerini almaları için aileleri tarafından kim bilir nasıl da motive edilmişlerdi. Nasıl da yarıştırılıyorlardı birbirleriyle. Kim bilir nasıl da öğrendikleri o anlamsız şeylerin arasında kayıptılar. Etrafındaki kalabalığa rağmen hala kendi fikrini oluşturabilmiş Uğur'a kaydı gözleri. Ne güzel, tertemiz ruhtu bu. Dışlanmıştı, belliydi. İnsanlığa hizmet eden herkes dışlanmıyor muydu binlerce yıldır? İyiyi dışlamak, akıllıyı ezmek, fark edeni aşağılamak, umursayanı aptal sanmak evrimsizliğin ilk tepkileriydi. Ve evet, evrimsizdi insan denen bu hayvan. Akbabadan daha leş sever, sırtlandan daha avanta peşinde, keneden bile daha parazitti. Elini aniden iki kez birbirine vurdu eti. Öğretmenlik yapmayı seçmek hayatında verdiği en iyi karardı. Eti'nin avuçlarından çıkan sesle irkildi öğrenciler. Ve eti kendisine odaklanmış, puan almak için istenilen tepkiyi vermeye hazır olan gözlerin içine bakıp konuştu. Şehrin bozuk yapılarında, alışveriş merkezine dönüştürülmüş parklarda, yalanla bezenmiş gazete köşe yazılarında, yüzlerce arabanın atmosfere yayılan zehirli gazında, kanserli birer hücre gibi ülkenin her yerine yapılmak istenen nükleer santrallerin yapımında hep bir fikir var. Fikri olan biri yaptı bu yamuk inşaatları, kendisi gibi diğer fikri ve parası olan akılsızlarla birlikte. Bir başka fikri olan bina dikelim buraya diye önerdi. Parka ne gerek var çocuklar, başka yerde oynasınlar, dedi. Sonra bir fikir daha çıktı. Birbirinden oyalanlarla dolu tarih kitaplarını yazarlarken doğruya ne gerek var? Karalayalım, saptıralım tarihi, silip kafamıza göre yazalım. Belki de önerisi. Ve yine bir fikirle normalize edildi. Doğanın dengesini bozan HES'lerin yapılması ve zehirli nükleer santrallerin kurulması. Uğur haklı. Uğur'a hak veren iki kıza bakıp, Uğur'a hak veren herkes tahtaya kalksın, dedi. Kızlar hemen kalktılar tahtaya. Eti, sen de, diye seslendi Uğur'a. Üç çocuk tahtadaydılar. Başlarının dertte olup olmadığından pek de emin olmadan öylece durdular. Tek bir şey belliydi. Öğretmenleri sinirlenmişti. Eti'nin sesi yükseltti. Bugün artık fikir olan her yerde. Peki akıllar nerede? Akıllar nerede? Bozuk binaların yapılmasını engelleyen, yalan köşe yazarlarına karşı çıkıp gerçekliği koruyan, parkları çocuklara bırakmak için kendi çıkarları olan havanın temiz kalmasının gerektiğini, nükleer santrallerin öldürücü zehrini, HES'in doğanın dengesini bozan etkisini bilen akıllar nerede? Sanki yok oldular ve meydanı sadece fikri olanlara bıraktılar. Aklını kullanmayanın fikrinden daha zehirli bir şey var mı? Çocuklar artık bakmıyorlardı kendilerine, neredeyse haykıran etinin suratına. Hemen hemen hepsinin başı önüne eğikti. Etinin öfkesi geçmedi ama sesi sakinleşti. Düşünmeyi bıraktığınız ve sadece size söylenen üzerinde fikri onayladığınız anda kromozom eksikliğiyle doğmuş ve geri zekalı olmak zorunda kalmış bir engelden farkınız kalmaz. Hatta daha bile tehlikeli olursunuz. Düşünün, milyonlarca çocuğu sizi yıllardır hidrojenle sıkıştırılmış yağlarla zehirleyen fast food zinciri de bu fikrin ürünüdür. Dünyaya hayat veren güneş enerjisi yerine yerin derinliklerindeki minerallere musallat olmakta en eski fikirlerden biri. Peki akıl nerede? Milyonlarca aptal fikirle doldurulmuş bu dünyada akıl nerede? Aklın filtresinden geçirmeden uygulanan fikirlerle mahvolmuş bir insanlık var önümüzde. Her şeyin yolunda olduğuna sanıyorsunuz. Anneleriniz size öyle söylüyorsa yalan söylüyorlar. Uygulama ölçünün akıl değil, para olduğunu, akılsız fikirlerin dünyasındasınız. Uyanmak zorundasınız. Bir oğlan ve kız daha kalktılar yerlerinden ve tahtada Uğur'un yanına dikildiler. Eti şaşırdı bu harekete ama ses çıkartmadı. Anlamak her an gerçekleşebilmek mucize bir süreçti. Sonra iki oğlan daha kalktı ve iki öğrenci daha takip etti onları. İnsan doğası gereği kötü değildi. Harvard veya Yale Üniversitesi'nde yapılan deneylerle ispatlanmış bir gerçekti bu. Sadece fark etmesi gerekti. Özünü fark etmeliydi. Sonrası kolaydı. Zaten insan yolu bulmak için yaratılmıştı. Evrimleşerek bütüne ulaşacaktı. Artık tüm sınıf tahtadaydı. Gülümseyip baktı çocuklara ve tek tek sıkmaya başladı ellerini. Elini sıktığı her çocuk yerine geçince, bu akşam dünyada değiştirmek istediğiniz bir şeyi seçmenizi istiyorum. Bir tek şeyi değiştirmeye gücünüz olsaydı ne olurdu değiştirmek istediğiniz şey? Bunu yazın ve bu değişimin neden size huzur vereceğini mantıklı olarak açıklayın. Savaşlar bitsin, çocuklar ölmesin saçmalıkları istemiyorum. Mucizelere sığınmaya çalışmayın. Mantıklı olun. Ucuz size değen bir değişim olmalı. Küçük ya da büyük ama bulun onu. Bir şey sizi rahatsız ediyorsa şöyle düşünün. Belki de siz onu değiştirmek için geldiniz bu dünyaya. Çünkü rahatsız olmanızda bile bir bilgi vardır hayatın. Eti dersten çıktığında yanından geçen öğrencilere selam verirken düşündü. Akıl aslında bir ölçüydü. Bir şeyin nelere sebep olacağını ölçmekte kullanılan bir ölçüydü. Akıl ölçüsünü kullanabilenler başlattıkları bir hareketin, yaptıkları bir davranışın uzanacağı yerleri belki birkaç nesil sonrasını dahi hesaplayabilenlerdi. Ama bu ölçünün yerini artık para almıştı. Yapılan davranışın nerelere sebep olacağı değil, ne kadar para kazandıracağıydı artık önemli olan. Amaç para kazanmaktı. Bu her şeyi karıştıran, altüst eden bir amaçtı. O kadar ki bu gezegene tekamül için geldiği apacık ortada olan insanlık, yaşamın yıllar süren bir histe olmasına rağmen aslında seçtiğimiz kararların ölçülmesi için oluşturulmuş bir an olduğunu unutmuştu. Uzun yıllar gibi geçen yaşam aslında sadece test edildiğimiz kısacık bir andı. Hazine avına çıkan Simbad'ın girdiği o mağaranın içinde hissetti Eti kendini. Korkunç, sihirli canavarlarla dolu bir mağaradaydı. Aslında hayat, girmeden önce size ne kadar aman dikkat et denilmiş olursa olsun, içine girdiğinizde kim olduğunuzu, neden orada olduğunuzu unutuyor ve türlü şekillerde size yaklaşan, sizi parayla, güçle, sahip olma duygusuyla, diğerlerinin gözünde yüceltme isteğinizden yakalayan canavarlara kanabiliyordunuz. Mağaraya girdiğinde zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksın. Hiç ve cadılar söyledikleri şarkılarıyla seni uyuşturacak. Sevginin sesiyle sana seslenip, belki güvendiğin birinin kılığında seni oyalayacak, kafanı karıştıracak dememişler miydi? Tüm o çocukluk filmlerinde mağaraya girmeden önce işte mağaranın içindeydik. Tam da söylendiği gibi zamanın nasıl geçtiğini anlamadan yaşar haldeydik. Sevdiğimiz şeyler kılığında canavarlar. Hayatımızı elimizden alırken televizyon programları, sigara, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar, alışveriş terapisi ve saçma sapan sağlıksız yemeklerle uyuşukluğun doruklarında kesinlikle kendimizde değildik. Sitkelenmeliydik. Amacımızdan koparılarak kaybolmuş dikkatimizi toplamalı, yaşam zannettiğimiz bu gerçekliğin aslında geçilmesi gereken bir mağaradan ibaret olduğunu hatırlamalıydık ve neden burada olduğumuza odaklanmalıydık. Ne için girmiştik bu mağaraya? Cevabı hatırlamalıydık. Yoksa tekrar tekrar girdiğimiz ama bir türlü çıkamadığımız lanetli bir mağaraya dönüşecekti hayat. Eti diye seslendi Bilge. Eti bahçedeydi. Ona döner dönmez neyim var diye sorguladı Eti. Bilge'nin sancısı suratından bile belliydi. Çok aradım seni dedi Bilge. Sessizdi telefonum. Ne oldu diye karşılık verdi Eti. Bilge sanki ağlayacaktı ama tutuyordu kendini. Eti başıyla küçük bir hareket yaptı. O hareketle anlaşıldığını, her şeyin yoluna geleceğini, aşılmayacak hiçbir zorluğun olmadığını söylemişti. Ve aracına doğru yönelmişti. Bilge onun peşinden gitti. Eti'nin arabasına bindiler. Hemen Bilge'ye döndü. Tek bir kelime etmeden bekledi. Bilge telefonunu açtı. Çektiği fotoğrafı Eti'ye uzattı. Masanın üstüne saçılmış onlarca küçük kağıdın fotoğrafıydı bu. Ekrandaki resmi büyütüp bakmakta olduğu şeylerin bilet olduğunu anladı Eti. Tarihlerine baktı, kafasını fotoğraftan kaldırdı. Nedir bunlar dedi. Bilge önce kendini kandırırcasına bilmiyorum diyerek mırıldandı. Ama Eti elindeki telefonda bir şeyler kurcalarken Bilge'nin içinde yükselen ses mırıltısının arkasından hemen çıktı. Konferanslara gitmiyor Can. Her Londra'ya gittiğinde bu üç oyuna gitmiş. Arda arda orada kaldığı her gece. Belki gündüz katılmıştır konferanslara. Çünkü yazışmaları ben yaptım. Yalan söylemediğini biliyorum ama akşam hep bu gösterileri izlemiş. Eti gözlerini telefondan ayırmadan nereden buldun bunları dedi. İnşaata gittim bugün. Can'ın karavanındaki masanın üstünde bir deri var. Onun altındaki gizli cepteydi. Masayı sileyim derken önce biri düştü, sonra gerisini buldum. Kafasını telefondan kaldırıp sence neden saklamış olsun bunları dedi Eti. Bilge'nin içindeki cevabı yüksek sesle söylemesi önemliydi. Bilge, Duru'yu bulmuş olabilir mi diye mırıldandı sancıyla kafasını yerken. Eti biliyordu Can'ın Duru'yu bulduğunu. Bilge anlatırken oyunları arama motoruna girmiş ve oyunların afişlerini incelemişti. Kızıl saçlarıyla Duru afişlerden birindeydi. Bilge'nin bu araştırmayı yapmamış olması bile bulacağı şeyden ne kadar korktuğunu gösteriyordu. Bulmuşsa da bulmuş. En kötü hayatından çıkaracaksın onu diye çıkıştı bir anne gibi Eti. Aslında rahatlamıştı. Zamanı da gelmişti bu uyanışın. Ama Bilge daha da sancılandı. Kafasını iki yana sallarken Eti'nin ifadesi karıştı. Ben aşığım. Saçmalıklarına girmeyeceksin değil mi Bilge? Diye itiraz etti. Bilge daha çok salladı kafasını. Gözünden akan yaşı sildi hemen ve yüzünü eliyle kapadı. Eti anlamıyordu ne oluyordu. Konuş diye fısıldadı Bilge'ye eğilirken. Bilge elleriyle sakladığı yüzünü açmadan kafasını sallamaya başladı. Sonra aniden çekti ellerini, burnunu çekip Özge Egeli diye bir milletvekili var tanıyor musun, duydun mu hiç dedi. Bunun konuyla ne ilgisi vardı diye düşünürken başını salladı Eti. Tüm öğrencilerin sloganlar attığı kızdı bu. Sokaklarda duvar yazılarında ismi, mecliste elini kesen kız değil miydi o? Bilge, o geldi bugün terapiye. İkinci kez. Aylar önce Kültür Bakanlığı'nın davetinde tanışmıştık. Bugün beni uyardı. Eti, dikkat et dedi Can'la ilgili diye açıkladı. Eti itiraz etmek, Bilge'yi rahatlatmak isterdi ama yapamadı. Kendisi koymuştu Bilge'yi Can'ın önüne. Onu girdiği karanlıktan çıkarmak için resmen yem gibi kullanmıştı Bilge'yi. Saplantı eğilimini bildiği için manipüle etmişti Can'ın durumunu. İtiraz etmek istedi ama edemedi. Sadece neye dikkat edecekmişsin diyebildi. Bilge bilmiyorum söylemedi. Sadece uyardı. Ama o an bir şey koptu içimde. Kopmak değil aslında. Açılmak gibi. Fark etmemek için bir şeylerin altına sakladığım başka şeyler sanki kendilerini göstermek için ortaya çıkıverdiler. Ben de Can'ı görmeye gittim. Açık açık konuşmak istedim onunla. İhtiyaç duydum. Anlıyor musun? Ondan her şeyin yolunda olduğunu duymaya ihtiyacım var. Ama onun yerine bu biletleri buldum. Eti Bilge'ye doğru eğildi. Ne önemi var? Ne olacaksa hayat olacaksa olan şeye varacak. Sen bağımsızsın Bilge. Aklın seni kandırmasın. Kimseye ihtiyacın olmadı. En ihtiyacın olacak zamanda bile. Hele şimdi asla ihtiyaçlı değilsin. Ne önemi var? Can hayatından çıksa ve bir daha onu derken Bilge kafasını sağa sola sallamaya başladı. Sancıyla suratı ağlamın etkisiyle sessizce buruşurken içinde büyüyen şeyi dudaklarına taşıdı. Hamileyim eti. Nefesi tutuldu etinin. İfadesine gelen şok bakışlarından süzüldü. Bir an kala kaldı öylece. Bilge kafasını iki yana sallarken korkuyorum. Kendim için değil. Can başka birine saplanacak diye hiç değil. Sadece hissettiğim şeyin, içime gömdüğüm şeyin gerçek olmasından korkuyorum. O zaman nasıl korurum çocuğumu? Dedi ve sessiz ağlayışına teslim oldu. Gözlerini Eti'den ayırmadan. Eti şaşkınlığını silkeleyip atarken Bilge'nin telefonunu açtı yine. Çektiği biletlerin resmini sildi hemen. Nasıl bıraktım masayı biletleri bulduğunu anlatır mısın dedi stresli. Bilge iki yana salladı kafasını. Deriyi yerine yerleştirip bir bardak su döktüm masaya ve tuvalet kağıdıyla aceleyle siliverdim. Yanlışlıkla döktüğümü sanacak masanın tozunu aldığımı anlamaz. Deriyi kaldırmadım bile. Etrafında su yüzü yapmıştır kaldırdığında görecek. Eti tamam dercesine kafasını sallarken çocuğu aldırabiliriz dedi. Bilge yine sancıyla sağa sola salladı kafasını. Aldırmayacaktı. Vermişti kararını. Ama kafasını kaldırıp bu kadar mı kötü? Çözüm çocuğu aldırmak olacak kadar mı kötü diye sorguladı. Hissettiği suçluluğun kamufleye çalışmayacaktı eti. Hiç tepki vermedi. Ne bir evet ne bir hayır dedi. Hiçbir ses çıkmadı etiden. Sadece çözüme eklenmiş net bir tonda Londra'ya gitmelisin dedi. Lafı uzatmanın anlamı yoktu. Hamile olduğunu kimse bilmemeli henüz diye ekledi. Bilge merhamet diler gibi samimiyetle sordu. Nesi var eti? Çocuğu olsa iyi olmaz mı? Toparlanmaz mı? Geçmez mi bu saçmalıklar? Eti kafasını iki yana salladı ve ona sokulup ısrarla fısıldadı. Bu çocuğu kimse bilmemeli ve Duru asla buraya dönmemeli. 8. Özge Turgut. Cehennem kapısıdır bu coğrafya. Bu topraklardan sonrasını bir düşün Özge Hanım. Organ mafyasının av alanıdır. Köle pazarlarını düşün. Alınıp satılan insanları bir tarafa bırak. Alınıp satılmasa da o otoparklarda yaşayanları bir düşün. Hastaneyi, ilacı bırak. Elektriğin, suyun gitmediği, yolların bile olmadığı yerlerde kim bilir neler oluyor. Bizim ruhumuz bile duymuyor. Bu toprakların düşmesini istemiyorlar. Çünkü cehenneme kapıyız biz. Düşersek Orta Doğu'nun pisliği üstlerine yığılacak. Yardım etmezlerse kendileri kapı olacaklar dedi. Yorgun ve düşünceli bir halde içini çekti Turgut. Muammer Bey'in eski bir avukat arkadaşıydı. Muammer'i içeri aldıklarında çıkarılmasına yardım etmeye çalışmıştı. Yardımları pek işe yaramamıştı. Ama en azından denediği için Muammer Bey ona minnettardı. Zor zamanlarında yanında olanlarla duyulan saygıydı. İyi bir karakterin en temel ölçüsü. Aslında Turgut'un tek bir hamlede bile bulunmadığını, sadece bulunuyormuş gibi yaptığını bilmeden ona yıllardır dua etmişti Muammer Bey. Özge'nin aklı almıyordu. Her şey çok ani olmuştu. Ülkeyi karıştırmak için her kanatta hamleler yapanlar şimdi huzura yardım etmek, hakka, adalete sahip çıkılmasına destek olmak mı istiyorlardı? İtiraz etti Özge. O cehennemi onlar besliyorlar. Onca silahı, bombayı nereden bulsun yolun sonun gitmediği, suyun elektriğin olmadığı yerde yaşayan bu insanlar. Okuma yazma bile bilmezken nasıl öğrensinler otomatik bir silahı kullanmayı? Söylediklerinizdeki çelişkiyi görmüyor musunuz? Ayrım sonu.